Profesör Doktor Ekrem Buruk İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Lale Devri'ne gideceğiz. Sultan 3. Ahmet'i konuşacağız ama tabii ki sadece devri değil. O devir padişahlarından biri olduğu için Sultan 3. Ahmet'i konuşacağız. Bıraktığı o naif, zarif eserlerle de anacağız herhalde.
Evet, Osmanlı padişahlarından bazılarının isimleri hiç bilinmez, hiç tanınmaz. Tarihte oynadıkları rol de belki çok fazla değildir. Ama Sultan 3. Ahmet bunlar gibi değildir. Yani belki bir Fatih Sultan Mehmet kadar değildir ama Sultan 3. Ahmet'i insanlar bilirler ve tanırlar. Bunun sebebi tabii en başta Lale Devri hükümdarı olmasıdır. Sultan 3. Ahmet'in en mühim hususiyeti Lale Devri padişahı olmasıdır. Ama aslında Osmanlı kültür tarihinde de bir değişikliğin, bir kırılma noktasının da başlangıcını teşkil eder onun saltanatı.
Nasıl bir
Bu
kırılmadan bahsediyorsun?
biraz da padişahın kişiliğinden kaynaklanıyor. Sultan 3. Ahmet'in sulh sever, barış sever bir padişah olduğunu biliyoruz. Estetik zevkinin, zevk-i seliminin çok inkişaf ettiğini görüyoruz. Güzel giyinmeye, güzel yaşamaya, güzel konuşmaya meraklıydı, şairdi. Bu karakteri padişahın o devre damgasını vurmuştur ve bugün Osmanlı dediğimiz zaman aklımıza aslında gayri ihtiyari olarak Lale Devri gelir. Bir yerde bir Osmanlı motifi dendiği zaman o motif Lale Devri'nden kalmadı.
Şöyle söyleyelim aslında biraz da tarih olarak eser kalmış olmasından
Evet.
kaynaklı. Bir de yurt dışıyla belki temasın daha
Tabii.
çok olduğu ilk eserlerin, ilk çizimlerin,
Doğru.
ilk kumaşların vesaire Avrupa'ya gittiği döneme de denk
Evet,
düşüyor.
aynen öyle. Yani onun zamanı, yani onun zamanında vuku bulan siyasi ve askeri hadiseler bile bir takım sosyal, iktisadi neticeler doğurmuştu. Mesela Ruslarla yapılan harp ve bu harbin kaybedilmesi, şey kazanılması, Avusturyalılarla yapılan harbin kaybedilmesi, Fransa'ya elçi gönderilmesi, bu elçinin seyahatname yazması, Avrupa'da bir Türk modasının, Türk erinin meydana gelmesi, Turkuaz modasının meydana
Turkuaz dediğimiz
gelmesi,
evet.
evet, hep Sultan 3. Ahmet devrine
Renkte o
tarihlenir.
zamandan mı
Evet, o
isim
zamandan
alıyor?
kalma. Yani bu o renk, turkuaz rengi Avrupalıların koyduğu bir isim bu. Türklerin koyduğu bir isim değil. Adeta dünyada Türkleri sembolize eden bir renk olmuştur.
Her kültürün dünyada meşhur olduğu dönemler var. Bu da Osmanlı kültürünün Avrupa'da meşhur
Evet.
olduğu bir dönem
Şimdi
diyebiliriz.
malumunuz tarihçiler Osmanlı tarihini bütün dünya tarihinde yaptığı gibi işte kuruluş devri, yükselme devri, duraklama devri, gerileme devri ve çöküş devri olarak taksim eder. Evet, bunu bir insan içinde yapabilirsiniz. Ama Osmanlı Devleti'nde bu devreler tamamen askeri muvaffakiyetlerle alakalıdır. Yani Osmanlı Devleti'nin yükselme devri askeri muvaffakiyetlerinin fazla olduğu, duraklama devri az olduğu, gerileme devri daha az olduğu
Ve toprak
devir.
kaybetti.
Bunun dışında Osmanlı Devleti fende, teknikte, sanatta, kültürde gerileme de değil, bilakis
Ama şöyle
ilerlemededir.
tam da tersi düşünülüyor
Evet,
aslında.
ben bunu anlayamıyorum. Çünkü bu devreleri yapan tarihçiler de zaten böyle söylemiyorlar. Yani Osmanlı Devleti gerileme devrinde fen de gerilemiştir demiyorlar. Askeri gerileme. Zaten okuyunca anlıyorsunuz. Askeri gerilemeler. Bunu zaten inkar eden yok.
Ama sanki bir sebep sonuç ilişkisi varmış gibi akla geliyor. Yani
Mutlaka.
orada bir gerileme varsa bu yani toprak kazanma, fetih ruhu, cihat ruhuyla yaşayan bir toplumu diğer taraflarda da geriye düşürmüştür gibi
Ama işte
algılanıyor.
her zaman bu mantık doğru değil. Şu kadar doğruluğu var. Askeri muvaffakiyetsizlikler para kaybına sebebiyet verir. Bu para kaybı elbette ki memleketin ekonomisini sarsar. Ekonomisi sarsılan bir memlekette kültür, sanat, fen layıkıyla ilerleyemez veya tatbik edilemez. Doğru. Peki Osmanlı'da böyle mu olmuştur? Hayır. Kim söylüyor
Neden?
bunu? Bilim
Neden? Böyle,
neden?
neden bütün
İşte
toplumlarda böyle bir ilişki varken
benim
bizde yok?
anladığım şu. Bu çok daha ileri olabilecekken Osmanlı Devleti'nde çok ileri olmamıştır. Yani askeri muvaffakiyetsizlikler kârdan zarara sebebiyet vermiştir. Sermayeyi kaybetmeye değil. Yani daha çok kâr edecekken daha az kâr etmiştir. Bu da tabii Avrupa'dan geri kalmasına sebebiyet vermiştir. Yani normalde bisikletle giden de ilerliyor. Ama
Ama
yanında
ne kadar?
motosikletle giden varsa daha ileridir. At arabasıyla giden ondan geridir yani. Bu böyle düşünmek lazım. 18. asır Lale Devri Osmanlı Devleti'nde bu fen, kültür sahasında da ciddi bir hamlenin göründüğü bir devirdir. Çünkü barış vardır.
Şimdi onu söyleyecektim tam da. Şimdi aslında bir yandan para kazanıyorsunuz, bir yandan da savaşlarla para harcıyorsunuz.
Evet.
Kazansanız da harcıyorsunuz
Muazzam
savaşlardan.
para hem de. Yani tasavvur edilemeyecek kadar çok para gidiyor savaşlar.
Bir yandan savaşların olmaması, oraya harcanacak olan paranın işte ilime, evet, bilime, sanata, yeni yolların yapılmasına, insanların, doğru, sosyal hayatına harcanıyor. Şöyle bir dezavantajı var bizim toplumumuz için. Asker toplumda insanlar askerlik yaptığında, yeniçeri olarak çalıştığında aslında para kazanıyorlar.
İdi. O kalmamıştı artık. Yani 18. asırda bu kalmamış, uzun harpler olduğu için ve kaybedilen harplerde de.
İşte bu aslında böyle bir sosyal kırılmayı, tabii, getirdi. Doğru. Artık yeniçeri işte bakkal dükkanı, kasap dükkanı,
esnaflığı
işleten
var.
Savaş zamanında baltasını, kılıcını ya da mızrağını, evet, silahını alıp savaşa giden,
aynen,
kişilere
öyleydi.
Döndü.
İşte bu Lale Devri bu kırılmanın işaretini gösteriyor. Sultan 3. Ahmet, Sultan 4. Mehmet'in oğludur. Sultan 4. Mehmet Osmanlı tarihinde Avcı Sultan Mehmet diye bilinir. Ava olan merakı sebebiyle. O da çok hakkında spekülasyonlar yapılan bir padişahtır. Viyana'nın kuşatmasının muvaffakiyetsizlikle neticelenmesi üzerine günah keçisi ilan edilerek bürokratlar tarafından tahttan indirildiğinde küçük oğlu Sultan 3. Ahmet, o zaman Şehzade, 14 yaşındaydı. Babası Lehistan seferindeyken doğmuştu. Abisi padişah oldu, 2. Sultan Mustafa, ama hemen babasından sonra değil. Babasından sonra iki amca, 2. Süleyman ve 2. Ahmet padişah oldular. Kısa kısa padişahlık yaptılar ve daha sonra Sultan 2. Mustafa tahta geçti. Bu abisi. Sultan 2. Mustafa kadar iyi yetişmiş olmasa da Sultan 3. Ahmet iyi bir kültür almıştı. Çünkü abisi önde olduğu için o daha iyi yetişmişti.
Onun padişah olacağı düşünülüyor doğal olarak.
Karakter olarak birbirleriyle çok iyi anlaşırlardı. Dünya tarihinde hükümdar oğlu olup da birbiriyle bu kadar iyi anlaşan
Ender.
Nadirdir. Hı hı. Bunu anne baba bir kardeş olmalarını bağlayanlar vardır ama anne baba bir kardeşlerden de birbirini dürtenler az değildir.
Herkes kendi evine baksın.
Evet.
Değil mi?
Şimdi bu enteresan bir hadisedir. Tabii bu Şehzade Ahmet'in çok rahat, serbest yaşamasına sebebiyet vermiştir. Kendini yetiştirmesine ve geliştirmesine sebebiyet vermiştir. Abisinden farkı, abisi kadar atak, cesur bir asker ve devlet adamı değildi. Barış severdi. Çünkü harp felaketlerini yaşamıştı gençliğinde. Viyana bozgununun arkasından yaşanan felaketleri gördüğü için. Ne olursa olsun sulh yapalım. Memleket bununla kalkınır. Kendisine bir takıntı haline gelmişti. Bir de abisinden farkı, abisi fevkalade sade yaşardı. Yani savaşa gittiği zaman bile asker gibi yaşardı. Yani sıradan bir asker gibi yer içerdi. Sultan 3. Ahmet'in biraz daha şatafata ve debdebeye düşkün olduğu, daha güzel giyindiği, harem hayatını biraz daha düşkün olduğu söyleniyor. Bir kusur olmamakla beraber bir karakter hususiyeti olarak bunu söylüyorum. Şimdi abisi Sultan II. Mustafa bu kadar iyi bir hükümdar olmasına rağmen bir askeri darbeyle tahttan indirilmiştir 1703 senesinde. Kardeşini çağırıyor. Diyor ki kardeşim böyle böyle taht sana mübarek olsun. Yalnız benim düştüğüm hatalara düşme. Sakın ha, sakın ha devlet adamlarına fazla güvenme. İşleri ona bırakma. Çünkü Sultan II. Mustafa son zamanlarda öyle yaptı. Yani o bozgundan sonra, savaş, hı-hı, bozgundan sonra, hı-hı, morali bozuldu. Karlofça Anlaşması'ndan sonra saraya çekildi ve işi devlet adamlarına havale etti. Bu hataya düşme diye tavsiyede bulundu Sultan 3. Ahmet'e. O da baş üstüne dedi ama aynı hataya düştü. Hı-hı. Zamanı gelince göreceğiz.
Ama şöyle de her şeyi kendiniz yapıp kontrol edemezsiniz. O kadar büyük bir...
Yani bir holding patronu bana öyle dedi. Yani ben sabah 6'da holdinge gelip saat 12'ye kadar holdingde kalıp banyoları, muslukları, elektrikleri gezip bütün şeyleri gelecek halim yok dedi. Mecburum bazı insanlara güvenmeye, tabii, mecburum dedi. Yani elimde etme. Yani padişahları da böyle düşünmek lazım. Ama işte demek o itimadında belli bir sınır olması icap ediyor.
Ya da kontrolü elden bırakmak, evet, lazım.
Şimdi Sultan 3. Ahmet tahta çıktığı zaman güllük gülistanlık bir tahta oturmadı. İlk işi abisini tahttan indirenleri bir kere ortadan kaldırmak oldu. Çünkü
hemen her padişah geldikten sonra bunu yapmış, evet, ama bürokrasi de ya da asker de yine aynı hatayı yapmaya devam etmiş.
Aslında onlar onu uyandılar. Sultan 2. Mustafa'yı tahttan indirdikleri zaman biz dediler kardeşini yapmayalım. Bunlar dediler çok samimiydi, intikam alır. Önceki padişah Sultan 2. Ahmet'in 12-13 yaşında bir oğlu vardı. Onu yapalım dediler. Hı. Fakat yanaşmadı bürokratlar buna. Yani buna muvaffak olamadılar. Hı. Ve kaçınılmaz son Sultan Ahmet tahta çıkınca önce bu darbecilerle iyi geçinip arkasından süratle bunları ortadan kaldırdı. Tarihte her yerde her zaman bu şekilde olmuştur. Yani yeni hükümdar, monarşilerin de bu iyiliği var. Darbenin izlerini çok çabuk siliyor. Cumhuriyetlerde böyle olmaz.
Ve tabii onun bir sonraki adımda benzer bir durumu kendisi için de planlayabileceğini, tabii, düşünüyor.
Düşünüyor aynı insanların. Milletin göz dağı veriyor. Şimdi tabii Her ne kadar padişah tahta çıktığında harp devam ediyordu, kendisi barışı sevse de Karlofça Anlaşması ile kaybedilen yerleri, ki bu yerler bugünkü Macaristan, Banat, Sırbistan'ın bir kısmı, Romanya'nın bir kısmı, yani bu geniş topraklardı. Moray Venediklere düşmüş, Azaktus, yani çok kıymetli yerler gitmişti. Bir milli dava haline gelmişti. Bu milli davanın önüne geçmek istemedi Sultan 3. Ahmet ve harbi devam ettirdi. Harp bir müddet devam etti. Çorlulu Ali Paşa adında çok muktedir bir sadrazam riyasetinde. Fakat sadrazam el altından Rusya ile padişahtan habersiz İsveç'i Rusya'ya karşı kışkırttığı için, daha doğrusu Kırım Hanı'na mektup yazıyor gizlice. İsveç'i destekli Ruslara karşı diyor. Padişah bundan çok rahatsız oluyor ve Çorlulu Ali Paşa'yı azlediyor. Ondan sonra Şehit Ali Paşa sadrazam olmuştur.
Peki azletmek yeter mi böyle bir durumda?
Ceza da verebilirdi ama işte niyetinin halis olduğunu düşündü. Azletmek az bir şey değildir bir sadrazam için.
Ama hayatta kalmış olması bir ağı olan bir sadrazam için de belki de...
Valla Yavuz Sultan Selim zamanında olsaydı idam edilirdi. Hatta Kanuni
çünkü
Sultan Selim...
Çünkü vatana ihanet gibi addedilebilir.
Addediliyor ama Sultan 3. Ahmet böyle birisi değildi. Ve o buhranlı zamanlar onun kadar kıymetli bir hükümdarın, bürokratın harcanmasına da elverişli değildi. Yerine Ali Paşa, damat Ali Paşa sadrazam oldu. O da Avusturyalılara karşı giriştiği harpte alnından vurularak Salankamen'de şehit düştü. Ordu bozuldu. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Banat, Belgrad, yani eldeki topraklarda Temeş var. Bunlar da kaybedildi. Prens Eugen'in önünde duramadı. Ama bu devirde Venediklere zafer kazanıldı ve Venediklerden Mora alındı. Ruslara karşı zafer kazanıldık. Biz bunu Prut zaferi olarak biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin Ruslarla yaptığı ilk muharebedir. Çar Piotr, Rum tahriki üzerine yapılmış bir harp bu. Durup dururken harbe girişilmedi. Çünkü İsveç kralı Karl, ki biz bunu Demirbaş Karl diye biliyoruz. Ruslar muazzam bir ordu kurdu. Avrupa'yı titretti. Rusları yendi. Arkasından Ruslara yenildi Poltava'da. Ve kaçtı. Osmanlı topraklarına sığındı. Ruslar o zaman bizim Deli Piotr dediğimiz aslında Büyük Piotr geri vermemizi istedi. Hükümet de geri vermedi. Malum Türk İslam örfünde gelen misafiri veya mülteciyi vermek yok. Savaşı göze aldı. Osmanlı Devleti Ruslarla savaştı. Baltacı Mehmet Paşa kumandasındaki ordu Prut yakınları bugün Ukrayna'dadır. Rus ordusunu yendi. Malum bu çok spekülasyonlara mevzu olmuş bir hadisedir. Çünkü Baltacı Mehmet Paşa Baltacılıktan sadrazamlığa çıktığı için ihtilalde Sultan II. Mustafa'nın yerine kardeşi Sultan 3. Ahmet'in tahta çıkmasına yardımcı olan kişidir. Onun için onu sadrazam yaptı. Ama bu çok muktedir bir insan olduğunu da anlıyoruz. Çünkü elindeki bütün serveti Sultan 3. Ahmet'in tahta çıkmasında harcadı. Darbecilere dağıttı. Yani rüşvet gibi. Hı hı. Ve bunun için padişah ona medyunu şükrandı. Fakat haset edeni çoktu. Ya bir baltacı nasıl sadrazam olur? Ama zafer kazandı. Bu zaferi küçümsediler. Yok baltacıdan rüşvet aldılar Katerina'dan. Yok işte ondan gece geçirdi falan diye. Bilmiyorum romanlara mevzu olmuş. Evet. Hiçbiri doğru değil. Bunların hiçbirisi doğru
değil. Hiçbir şey yok mu?
Hiçbirisi doğru değil.
Mektup
hayır.
Vesaire.
Hayır. Sadece Katerina'nın sadaret ketüdasına mücevher gönderdiği. Yani ne dair bazı şeyler, bilgiler var. Baltacı ile hiç alakası yok. Ama harbin kazanılması mümkün değil. Çünkü askerler isyan etmişti. Bataklıkların önündesiniz. Yani daha ileriye gitmek ordunun helakıyla, mağlubiyetle neticelenebilirdi. İşte orduyu imha edecekken Rus ordusunu etmedi diye Baltacı azledildi ondan sonra. Hmm. Onu da azletmek zorunda kaldı padişah ama yani dokunmadı. Onun bir raporu var elimizde. Baltacı Mehmet Paşa bu savaşı çok güzel anlatan bir rapor yazmıştır tek tek. Tabii kendini müdafaa ediyor ama çok teknik detaylarla da biz bu seferi en azından anlıyoruz. Bu zafer neticesinde Azak Kalesi geri alındı ve Rusya'nın Polonya'dan, Ukrayna'dan eli çekildi. Eflak voyvodaları azledildi. O zamana kadar Romanya soylularından yapılırdı voyvodalar. Yani oranın valileri, otonom valiler. Artık İstanbul, Fenerli Rumlardan. Bu da bir değişikliktir. 3. Ahmet devrinde artık Ortodoks, yine Ortodoks onların dininden ama Rumlar.
Merkezden.
Merkezden tayin ediliyor. Yani sizin dininizden zaten o zaman din ölçüdür.
Bu bir tür ceza mı?
Bir tür cezaydı evet. Yani Ruslarla beraber oldukları için Eflak Boğdan Voyvodaları cezalandırıldılar. Evet. Yine mesela oraya ilhak edip de bir Osmanlı valisi göndermedi. Hı hı. Yine Voyvodalar var ama gene onların dininden mesela bu da enteresandır. Kendi dinlerinden. O zaman din ölçü biliyorsunuz. Hı hı. Yani ırk değil. Ama
çoğunluk tabii o dinden tabii olunca.
Sonradan Romenlerin tabii bu isyanına sebebiyet vermiştir. Demirbaş adını alan İsveç Kralı Karl uzun zaman yani 10 sene kadar Osmanlı topraklarında kaldı. Bender'de ve Dimetoka'da yaşadı. Ve hükümet bundan dolayı çok müşkül bir vaziyete düştü. Çünkü devamlı el altından hükümeti, bürokratları Ruslara karşı savaşa teşvik ediyordu. Ve bir müddet sonra Karl'a dediler ki lütfen güle güle. Ve Karl istemeye istemeye memleketini buradan idare etti. İstemeye istemeye memleketine döndü. Ve bizim tarihimizde Demirbaş Karl diye bilinir. İsveç'te bizim hiç savaşımız olmamış ama böyle bir dostluk hadiseler olmuş. Ve Demirbaş Karl buradan giderken de Osmanlı kültürüne dair bazı şeyleri İsveç'e götürmüştür. Bunlardan en mühimi Ombudsman müessesesidir. İsveç'teki Ombudsman müessesesi yani hükümetle halk arasındaki ihtilafları mahkemeye gitmeden çözen aracı. O zaman bu işi müftüler yapıyordu. Müftülere gidiliyor. Tamam diyor, sen bunu aynen memleketine tatbik ettiğini Avrupalı yazarlar yazmaktadır.
Ve şu anda o müessese o tekrar, ülkeden
tekrar
bizim
bize geldi. Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
Kısa bir ara verelim mi izninizle? Hemen sonra devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Sultan 3. Ahmet'in kişilik olarak diğer padişahlardan, özellikle de kardeşinden farklı olduğunu ve savaşlardaki mağlubiyetlerin de aslında onu nasıl etkilediğini ve ondan sonra başlayacak Lale Devri'nin temelini nasıl attığını konuşuyoruz.
Evet, şimdi Sultan 3. Ahmet barışsever, sulhsever bir padişahtı. Şehit Ali Paşa'dan dul kalan kızını İbrahim Paşa ile evlendirdi. Nevşehirli İbrahim Paşa ile meşhur damat İbrahim Paşa ve 12 yıllık
İki damat İbrahim Paşa var.
Bu Pasarofça muahedesiyle Avusturya ile sulh yapıldı ve sulh anlaşmasından sonra artık bir daha savaşa mecbur kalmadıkça girmedi. Ve 12 yıl padişahın tahttan indirilmesiyle aradaki 12 yıl Lale Devri olarak bilinir. Çünkü bu devrede lale merakı, manyaklık derecesi, buradaki manyaktan kastım yani hastalık derecesinde lale merakı başlamıştır. Herkes de, bütün dünyada olduğu gibi bizde de lale fidanları yetiştiriyor, lale bahçeleri yapılıyor. Motiflerde lale, lale şiirleri, lale şarkıları. Onun için bu devre Lale Devri diyor Yahya Kemal.
Ama o devirde böyle bir isim onlar vermiyor.
Hayır, onlar vermiyor. Hayır, hayır, hiç alakası yok. Sulh Devri. Bu devrin tabii biraz evvel de söylediğimiz gibi sosyal hayatımızda çok muazzam değişiklikler olmuştur. Bu 12 yıl zarfında bütün memleketi imara kalkıştılar, padişah ve damadı. Yani onun devrinde memleket iç huzura kavuştu, refaha kavuştu, zenginleşti. Kağıt fabrikaları yapıldı, porselen fabrikaları, halı fabrikaları, tekstil fabrikaları yapıldı. İlk defa bir matbaa, Müslümanlar tarafından matbaa açıldı. Yani gayrimüslimlerin matbaaları vardı.
Şimdi bildiğimiz bazı kurumların da temeli değil mi?
Temeli oradadır. Evet. Yalova kağıt fabrikası vardı, kapandı mesela. Beykoz porselen fabrikası da o zamana tarihleniyor. Yani bunların çoğu zamandan kalmadır. İtfaiye teşkilatı kuruldu, modern itfaiye teşkilatı. Göçek, Davut Ağa ilk bunun reisidir. Yani memlekette hatta bunları yapanlara padişah teşvikte bulundu, teşekkürde bulundu. Yani siz ne iyi iş yaptınız, memleket için hayırlı iş yaptınız dedi. Şiir ve edebiyat altın çağını yaşadı. Mesela Nabi, Nedim, Naifi, Neyli hep o zamanların şairleridir. Levni, bizim meşhur minyatür ressamı ve aynı zamanda desenatör.
O zamandan kalan minyatürler şimdi bize,
tarihi bize minyatürler yoluyla tanıtıyor. İşte Ebu Bekir Ağa gibi, Tanbir Mustafa Çavuş gibi çok meşhur bestekarlar o zamanda yetişmiş. Meşhur tarihçi Naima ki Osmanlı tarihçiliğinde bir ekol sayılır. Onun zamanında yetişmiş. İnsanlar okumaya, efendim düşünmeye, fikir üretmeye ve Avrupa'yı merak etmeye başladı. Aynı şekilde Avrupa'da Osmanlı Devleti'ni merak etti. 28 Çelebi Mehmet elçi olarak Fransa'ya gönderildi. Daha önce de elçiler gönderilmişti. Seyahatname yazdı. Avrupa'da muazzam bir Türk modası başladı. Çiçek aşısı bu devirde Türklerin tatbik ettiği çiçek aşısı Avrupa'ya intikal etti. Ve yani karşılıklı bir artık Türk korkusu değil de Türkler için yenilebiliyormuş onu anladı Avrupa. Artık daha normal ilişkiler kurmaya başladılar. Yani Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa normal ilişkiler kurmaya başladı.
Aslında bu tarafta da bir kültür olduğu da anlaşıldı. Çünkü tabii, o zamana kadar hep savaşçı.
Savaşçı, kavgacı, adam öldüren, çocukları kesen öyle olmadığı anlaşıldı. Evet. Yani bu elçilerin burada çok büyük rolü oldu. Giden gelen elçilerin gerek bizim yolladıklarımız gerek onların getirdiklerinin çok büyük tesiri oldu. Yani Türklerin de medeniyette mühim insanlar olduğunu. Mesela 28 Çelebi Mehmet o kadar sükse yaptı ki Avrupa'da. O kontesler, biz böyle centilmen bir insan görmedik dediler ki şartlı. Yabancı bilmediği birine karşı nobran davranması tabii karşılanır. Ama öyle davranmadı
28 Çelebi. Ama gidişi de şaşalı.
Karşılaştı da öyle oldu.
Şaşalı.
Padişah o zaman bir heyet kurdu. İlim ve fikir adamlarından müteşekkil bir heyet kurdu ve dedi ki Avrupa'da yazılmış eserleri tercüme edin. Bunları bizden ileri yapan şey nedir, bunu bir anlayalım.
Hmm.
Osmanlı ilk defa kendisinin artık eski güçlü fetihçi bir devlet olmadığını idrak etti.
Ya da dönüşmesi gerektiğini.
Hmm. Dedik biz artık bu işlerden vazgeçeceğiz. Elimizdekini muhafaza edeceğiz. Bunun için de ne lazım onu yapalım ki bu Sultan 3. Ahmet'in büyüklüğüne delalet eder. Sultan 3. Ahmet zamanında çok hayır eserleri yapıldı. Mesela annesinin başlattığı yeni cami var Üsküdar'da, Yeni Valide Camii. Emetullah Rabia Günlüş Valide Sultan, iki oğlu padişah olmuştur. Onu tamamlattı. Sadabat'ta yaptırdığı köşkler ki bugüne hiçbirisi intikal etmemiştir maalesef savaş sebebiyle. Ama iki tane çeşme. Bunlardan biri Topkapı Sarayı önündedir.
Her
onun
girdiğimizde,
bir küçük
evet.
Modeli de Üsküdar Meydanı'ndadır. O kadar güzel bir çeşmedir ki Edmondo de Amicis... Amicis bu fanus için almalı demiş yani. Bunu o kadar güzel bir eserdir. İnşaat sektörü çok inkişaf etti. Günümüzde olduğu gibi tüketimin üretimi kamçılaması hedeflendi. Yani böyle bir ekonomik politika takip edildi. Yani insanlar tüketirse üretilir. Bu ekonomiyi zenginleştirir. Hani milletin zevk ve sefa, israf devri dediği lale devri aslında çok mantıklı ve modern bir ekonomik telakkiye dayandığını.
Ekonomide, bilimde, sanatta.
Evet.
Aslında bildiğimiz adımların ve eserlerin ilk atıldığı, ortaya çıktığı
devirdir.
Ve bize kaldığı devir.
Devir.
Sünnet düğünü de yine aynı şekilde,
evet.
O minyatürler
muazzam
hala.
Muazzam bir Sur-u Humayun var. O minyatürler bize o zamanki ekonomik hayatı ve sosyal hayatı çok güzel.
Ondan başka da galiba değil mi? Yani
yok. Onun kadar teferruatlı yok. Başka surnameler var fakat onun kadar teferruatlısı yok. Tabii bu devirde bir harp oldu İran'la. Yani Dağıstan Osmanlı himayesine girmek istedi. Ruslardan ve İranlıların arasında kaldığı için. Osmanlı Devleti de bu himayeyi kabul etti. Ve bugünkü İran, Azerbaycan'ın büyük bir kısmı ve Kafkasya fethedildi. Safeviler son zamanlarını yaşıyordu. Fakat ondan sonra Nadir Şah darbe yaparak İran'da iktidarı ele aldı. Nadir Şah Afşar çok yani 18. asrın en büyük kumandanlarından birisi. Ve Osmanlı Devleti'nin karşısına dikildi. Ve kaybettiği toprakları geri aldı. Bu Lale Devri'nin mecbur kalınan yegane harbidir. Tabii her şey güllük gülistanlık değil. Herkes hayatından memnun değil. En iyi iktidarlar bile uzadıkça insanları bıktırır, usandırır. İbrahim Paşa'yı çok kıskanan var. Padişahın teveccühünü aldığı için çok namuslu, çok adil, çok iyiliksever birisi olduğu halde padişah nezdinde itibarı çok yüksek olduğu için ve memuriyetleri kendi yakınlarına verdiği için burada bir suistimal yok. Yani ehil olanlara veriyor ama kendi yakınlarına, kendi adamlarına veriyor. Güvendiği kişilere veriyor. Bundan dolayı çok kıskanılmış ve düşmanı da seveni kadar çok olmuştur. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa Anadolu'da nüfus politikasına çok hizmet etmiştir. Göçebe Türkmenleri Orta Anadolu'ya yerleştirerek ve kendi doğduğu köy olan Muşgara'yı Nevşehir adında bir şehir haline getirerek aslında şehircilikte de çok mühim bir basiret sahibi bir devlet adamı olduğunu gösterdi. Son Alman Harbi'nde Yeniçerilerin yetersizliğine şahit olduğu için dedi ki biz bu ocağı ıslah edelim. Bir kışla yaptırdı Üsküdar'da. Fransa'dan Rochefort adında bir topçu zabiti getirdi. Modern usulde talim yapan bir birlik kurdu. Fakat bu Yeniçerileri kendisine düşman etmeye yetti. Çok aşırı merhametliydi. Çok yumuşak bir kişiydi. Avrupa'yı bir bürokrattı. Tıpkı padişah gibi, padişah Sultan 3. Ahmet de Avrupa'yı bir hükümdar. Avrupa'dan kastım yani günümüzde çok fazla devlet işlerine karışmayan, koordine rolü oynayan hükümdarlar gibiydi. Hükümet tabii biliyorsunuz memlekette tüketim olunca, üretim olunca paranın değeri düşmeye başlar. Hükümet gümüşün miktarını azaltarak paranın değerini arttırmaya çalıştı. Tabii bundan esnaf memnun kalmadı. Kalmayınca darphaneye gümüş satmayı bıraktılar. Bunun üzerine ticari hayat durma noktasına geldi. Yani esnafın, o zamanki burjuvaların.
Bir başka yolu yok mu? Yani bak, gümüş bir maden sonuçta. Esnaftan alınamıyorsa başka bir yerden.
Almaya çalıştı hükümet. İmalatı arttırmaya çalıştı. İthalatı sınırlamaya çalıştı. Tüccarlara ekstra vergi koydu. Bu muazzam bir düşmanlık meydana getirdi. Yani İstanbul esnafı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı bir kaşık suda boğacak hale geldi. Zaten bürokratlardan da sevmeyenleri var. Tam o sırada İranlıların Tebriz'i işgal ettiği ve halkı kılıçtan geçirdiği haberi, ki doğru değil, Yani Tebriz'in düştüğü doğru ama halkın kılıçtan geçtiği haberi doğru değil ama halkı galeyana getirmek için bu kullanıldı. İstanbul'a ayıp, bomba gibi düştü ve şimdi ortada Türk Osmanlı tarihinin en mühim figürlerinden birisi Patrona Halil ortaya çıkıyor. Patrona Halil Patrona gemisine, yani amiral gemisine tayfa olduğu için Patrona Halil diye anılmış bir Arnavut.
Yoksa bir patron
yok, yok, değil,
yani
değil, değil. Patrona ya. Gemisi İtalyancadır biliyorsunuz bahriye tabirlerimiz. Orada tayfa Arnavut asıllı bir sergerde. Biraz böyle karışık, Venediklerin tahrikiyle ayaklanmaya çalışmış, ordudan atılmış, yine bir Arnavut olan Abdülpaşa tarafından idamdan kurtarılmış, Vidin'e gitmiş, Rumeli'ye gitmiş, yine orada bir isyana katılmış, yine oradan şutlanmış,
asi
bir kişilik, İstanbul'a gelmiş, bir tablo açmış Yeni Cami önünde, iğne iplik satıyor. Fakat tabii bu eski maceraları bilindiği için İstanbul esnafı hemen kendisiyle temasa geçti ve şehirdeki
kullanılmaya
müsait birisiydi. Şehirdeki huzursuzluğu üzerine bir ihtilal tertipledi. Bu ihtilalin planları bugün Bayezid Hamamı'nda, bugünkü hala ayakta duran şeyin tramvay yolunun kenarındaki Bayezid Hamamı'nda yapıldığı için
Çembertaş değil.
Çemberli taşın da değil, şeye doğru. Bayezid'e doğru. Bayezid Hamamı'nda yapıldığı için buraya Patrona Hamamı diyorlar. Halbuki o Patrona Hamamı değil, Bayezid Hamamı. Patrona Halil orada hatta Patrona Halil için hamam tellağı diyorlar. Hamam evet. Tellağı da değil.
Bunlar, yani onlar sadece bunu konuşmak için
oradalar. Muhtemelen bir müddet orada.
Şöyle bir şey de anlatıyor. Bu konuşulurken kendisi burada tellak olduğu evet. için işin içine girdi.
Girdiği söyleniyor. Evet, bunlar sonradan Lale Devri üzerinde yazılmış olan çeşitli kitaplarda ve romanlarda geçen senaryolardı. Neyse, İstanbul'da çok acı bir darbe, isyan çıktı. Esnafın desteklediği para olarak, bürokratların el altından destek verdiği, askerler zaten dünden hazırdı ve isyan çok büyüdü. Sultan 3. Ahmet barışsever dedik ya, hemen yeğeni Sultan 1. Mahmut Veliaht'ı çağırdı ki Sultan 1. Mahmut Osmanlı tarihinin hiç tanınmayan en büyük hükümdarlarından bir tanesidir. Çağırdı, tahtın mübarek olsun dedi. Böyle böyle dedi, ben hatalara düştüm. Abim bana nasihat etti, dinlemedim. Sen bu hatalara düşme. Sultan 1. Mahmut bu hatalara düşmedi. Hiç düşmedi. Hiçbir zaman düşmedi. Ve ondan sonra kendisi kenara çekildi. Tabii Sultan 1. Mahmut'un saltanatının ilk yılları, o Lale Devri'nden kalma sarayların, binaların, hatta cami ve çeşmelerin tahribiyle, yıkılmasıyla neticeyle. Hatta Sultan 1. Mahmut dedi, ya etme, bu milli servettir. Yıkınca ne olacak dedi. Mani oldu bir miktar. Bir miktarının yıkılmasına mani oldu.
O dönemden kalan eserler neler?
Çok
şimdi?
Az, çok az. İşte bu Sultan 3. Ahmet'in yaptırdığı iki çeşme.
Kargir olduğu için. Saraya çok yakın olduğu için.
Kargir yani. Olduğu için Yeni Cami. Onlar kaldı. Bebek Camii yıkıldı mesela. Oradaki çeşme duruyor. Azapkapı'daki çeşmesi duruyor. Sultan 3. Ahmet'in yaptırdığı pek çok şey günümüze intikal etmedi. Hatta halbuki İstanbul'da ve Osmanlı ülkesinde çok şey yaptırdı. Çok şey yaptırdı. Bir kere Sultan 3. Ahmet devri bir takım diplomatik kayıplara, bir takım askeri kayıplara rağmen fikir hayatının çok inkişaf ettiği, kültür hayatının çok inkişaf ettiği, imar hayatının çok parlak olduğu bir devirdir.
Şimdi mesela coğrafyamız için matbaanın, kitabın tarihinden bahsettiğimizde evet. o dönem konuşmadan
yani,
geçemiyoruz.
Lamartin diyor ki hiçbir hükümdar onun kadar milletini tanımamış ve hiçbir millette hükümdarını bu kadar tanımamıştır.
Şu anda mesela Türkiye'nin tanıtımında kullandığımız lale motifinden tutun da evet. turkuaz rengin kendisine kadar
o zamandan
hepsi
kalma.
O dönemden kalma. O dönemden ama kalma. Düşünün ki diğer eserlerde kalsaydı kim bilir.
Evet,
güzel
yani,
olurdu İstanbul.
Harun Reşit'in veziri Cafer Bermeki'ye güvendiği gibi o da Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya çok güvenmişti. Nevşehirli damat İbrahim Paşa kaliteli bir insan olmakla beraber bir kişiye çok güvenmek siyasi hayatta böyle riskleri de beraberinde getiriyor. Bunu Sultan 1. Mahmut'a itiraf etmiştir Sultan 3. Ahmet. Ve tahta abisi tahttan indirdikten 4 ay sonra kahrından vefat etmişti. Fakat Sultan 3. Ahmet Topkapı Sarayı'nda 6 yıl kadar yaşadı. Diyabet hastasıydı zaten, şeker hastasıydı. Ve vefat etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Yeni Cami'de Hatice Terhan Valide Sultan'ın, yani büyük annesinin kabrine, yani oraya 5-6 tane padişah vardı Yeni Cami'de. Oraya defnedildi. Çok yakışıklı bir padişah olduğu söyleniyor. Bazı gravürler var ecnebilerin çektiği, oradan anlıyoruz. Çok kültürlü olduğunu biliyoruz. Çok vakarlı ama aynı zamanda halim selim, yumuşak bir padişah olduğunu biliyoruz. Zarif, zevki selim sahibi birisi olduğunu biliyoruz.
Çocukları?
İyi bir hattat, iyi bir şair. Ve Osmanlı Hanedanı'nın devamı ondan yürümüştür. 2 oğlu peş peşe padişah olmuştur. Sultan 3. Mustafa ve Sultan 1. Abdülhamit. Onlar da babalarının bu karakterini ve aynı zamanda ıslahatçı, memleketin halini değiştirici rolünü üstlenmişlerdir. Sadece onlar değil, yeğenleri de, Sultan I. Mahmut da amcasının ve babasının misyonunu üstlenmiştir. Yani Osmanlı padişahları en kötü devirde bile yine dünyada benzerine nadir rastlanan yüksek meziyetlere sahip, yüksek profilde hükümdarlar, taht için yetiştirilmişlerdir. Evet, böyle kimselerdir.
Şimdi bu dönem için bir iki sorum var. Eser buyurun. Kalmamış olmasına rağmen, estağfurullah, yaşam biçimimize çok ciddi değişikliklere yol açmış ve Türkiye'nin ya da Osmanlı milletinin, milletler topluluğu milletler demek topluluğu lazım, Avrupa'daki tanıtımına ciddi anlamda destek olmuş. İlk sorum şu: eğer Lale Devri bir süre daha devam etseydi ne olurdu? Nasıl bir şu değişim
anda,
içinde olurdu?
Şu anda Türkiye Amerika gibi değilse bile bir Fransa gibi, bir İngiltere gibi Avrupa'nın en güçlü, yani buradaki güçlüden kastım sadece siyasi diplomatik oyun kuruculuk değil. Yani sosyal hayatını nizama almış, sosyal barışını sağlamış, sanatta, edebiyatta ileri olduğu gibi fende, teknikte de ilerlemiş ve ciddi bir ekonomik muvaffakiyeti yakalamış ve istikrarı yakalamış bir devlet olurdu. Yani birkaç fırsat vardır Osmanlı tarihinde. Bunlardan biri Lale Devri'dir. Lale Devri bir darbeyle bitmeseydi Osmanlı Devleti ne bu bir 20-30 sene kaybettirmiştir. Sultan 3. Selim'in tahttan indirilip öldürülmesi de bir o kadar kaybettirmiştir ve Osmanlı bu iki hadise, sadece bu iki hadise 50 yıl bize kaybettirmiştir.
50 yılda.
Aynı şeyi Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için de söyleyebiliriz. Yani bütün hatalarına rağmen o devir Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında artık, yani çözülmeye başladığı bir devirde, bir nevi tatlı bir rüya gibidir Sultan Abdülhamit Devri. İmar hareketlerinden bahsediyorum. Hı hı. Marif hareketlerinden. Her kasabaya orta mektep açılmış. Çünkü düşün, Cumhuriyet Devri'nde her kasabada orta mektep yoktu. Sultan Abdülhamit zamanında vardı. Kapatılmıştır.
Var olanlar kapatılmıştır.
Kapatılmıştır. Yani böyle bir devreden bahsediyoruz. Demir yollarından bahsediyoruz. O zamanın şartlarında Medine'ye kadar uzanan bir demir yolu yapılmıştır. Bu kolay bir şey değil. Bugün bile Anadolu'da demir yollarında çok büyük bir eksiklik var. Onun için bu devrin bu şekilde neticelenmesi kayıp.
Ama tabii bu bir kurgu.
Kurgu. Yani, olmayabilirdi tabii.
Şu açıdan bakıyoruz. Yani biz bir şeyleri değiştirmeye, bir şeylerin farkına varıp düzeltmeye, açığı kapatmaya çalıştıkça, evet, bunu daha da büyütmeye çalışanlar boş durmadılar.
Evet, tabii ki. Tabii ki. Yani bir kere Sultan 3. Ahmet gibi, yani şair, hattat, devamlı musaf yazıyor. Musafları satıyor. Bunun parasını fakirlere dağıtıyor. Bu yazdığı musafları sonra Mekke'ye, Kudüs'e göndermiştir. Yani böyle bir Mevlevi tarikatına mensup. Çok dindar, hoş bir insan. Kitaplara çok meraklı. Düşünün, Topkapı Sarayı'nda, ha unuttum. Topkapı Sarayı'nda, evet, arz odasının arkasında fıskiyeli havuzlu bir bahçe vardı.
Evet.
O bahçeye kütüphane yaptırdı. Çünkü Sultan 3. Ahmet okumaya çok meraklıydı.
O kütüphane hala...
Hala duruyor. Açık. Bina ben duruyor. İçinde kitaplar var. Oradaydım. Kitaplar, bir kısmı kitapların Süleymaniye'ye gitmiş olmakla beraber duruyor. Sadece orada değil, bahçe kapıda bir kütüphane yaptırdı. Başka yerlerde kütüphaneleri var. Kabe-i Muazzama'daki taş döşetti orayı. Isınmayan taşlar. Yani hacıların ayağı yanmasın diye ondan döşetti. Yani böyle bir merakı da vardı bu padişahın. Bunu beğenmediler. Yani İstanbul'a çok hizmet. Mesela Galata Kulesi'ni tamir ettirdi, Kız Kulesi'ni tamir ettirdi, İstanbul'a su getirttirdi. Bazı yakın şehirlerde gene aynı şekilde yaptırdığı çeşmeler, su yolları var. İmar hareketleri çok. Ama insanlar bunu beğenmediler. Dediğiniz gibi sizin, çünkü başka bir kurgu var. Hmm. Yani padişahın bu yaptıklarının iyi olup olmaması, memleketin menfaatini olup olmaması bazıları için emniyeti değil. Onlar, hmm, kendi menfaatlerinin devamını isterler.
Enteresan.
Hatta bunlar iyi niyetli de olabilirler. Bazen. Derler ki yani padişahın yaptıkları iyi değil. Böyle olmaması lazım. Ben bu millet için daha iyi şeyler düşünüyorum diyenler de olabilir. Bunlar
bazen
daha tehlikelidir.
Bazen çok küçük hesaplar. Evet. İlerideki o büyük resmin, evet, ya da işte bazen o parça eksik olduğunda, evet, puzzle tamamlanmıyor.
Evet, maalesef, maalesef. Böyle bir problem var. Sultan 3. Ahmet devrinde biz böyle görüyoruz. Yani eğer bu devir bu facia ile neticelenmemiş olsa, bir de tabii her darbe ve isyan milli vicdanlarda bir yara meydana getiriyor ve aynı zamanda da insanların ruh sağlığını bozuyor, travma meydana getiriyor. Yani insanlar şunu düşünüyor: her güzelliğin sonunda acaba bir kavga mı var? Acaba bir darbe mi olacak? Başımız belaya mı girecek? İnsanlarda böyle bir korku, böyle bir ürkeklik meydana geliyor. Ve bu aynı zamanda her muvaffak olmuş darbe kötü niyetlilere bir istirahat, bir prim veriyor. Hı. Bakın, yaptı adam. Hı. Koskoca, evet, Sultan 3. Ahmet'i padişahı tahttan indirdi. Nevşehir'i, damat İbrahim Paşa'yı öldürdüler. Sokaklarda sürüklediler. Yani Türk İslam nezahatinde olacak bir şey değil. Suçluya bile yapılmaz. Yani İbrahim Paşa gibi bir sadrazam bu neticede. Camisi vardır şeyde, Veznecilerde hala duruyor, yanında Sibyan Mektebi var. Bunlar zaten biliyorsunuz, bir cami yapınca yanında Sibyan Mektebi, imareti, hepsi tamam, oluyor. Mesela. Çeşmesi. Böyle bir insanı sokaklarda sürüklediler. Bunlar nasıl insanlar? Tamam, tahttan indirdiniz, tamam, memnun olmadınız.
Peki ben o zaman psikolojiyi anlamak için soruyorum. Yani biraz önce söylediğiniz gibi tahttan indirdiniz, beğenmediniz, ceza verdiniz. İdam da ettirilebilir, öldürülebilir. Ama sokaklarda sürüklemek, işkence etmek. Yani bunu bazen şaşırıyoruz. Bir padişaha da yapıyorlar, bir vezire işte onu bize vereceksin diyor. Biliyorsunuz ki o kapı kapandığında, o vezir onların arasına düştüğünde paramparça
diyorlar.
Ama bu neden?
Neden? Şimdi insanların tabiatıyla alakalı. Bugün de böyle insanların içinde bir psikopat yan var.
Yani aklı başında, bir biraz. Şey mi bu? Yani...
Tabii bizim bir tarafımız hayvan. Yani bizim bir biliyorsunuz iki tane güç var içimizde. Biri ruh, biri nefis. Nefis hayvanlarda da aynısıdır. Yani bir hayvan neyse insanda olur. Ona hayvani ruh deniyor
zaten. Eğer ona uyarsak.
Evet, ama insanda bir de ruh var. Diyor ki nefsine bir dakika hop diyor. Öyle yapmayacaksın diyor. Ayıp diyor. İşte başkasının malı diyor. Ayıp diyor.
Günah diyor. Günah yasak diyor.
Yasak diyor. Olmaz diyor. Çirkin diyor. Bu sana yakışmaz diyor. İnsan ruhu güçsüz de bir insanın zayıfsa. O zaman nefsi ele geçiriyor. Pek çok insan nefsi ele geçirilmiş durumdadır. Zamanımızda da eskiden de. Bunlar hayvani işler yapıyorlar.
Ama ben hakikaten...
Bunun başka izahı var mı? Yani bir tamam kininiz var. Bir insan ne kadar kinlense birine bunu yapamaz.
Mesela diyelim ki yetişkinler arasında bir kavga var. Bakıyorsun çocuğunu kaçırmış, ona işkence etmiş, onu öldürmüş.
Hayvanına işkence diyor ya. Yani hiçbir şey bulamazsa. Hayvanın ne alakası var?
Mesela Lale Devri'nden kalan eserler ya, binayı kırmakla, parçalamakla ne kazanıyorsun? Nasıl bir kafayla, akılla?
Şu da var. Şimdi tabii bu bir insan tabiatındaki psikopatlığın veya hastalıklı ruhun bir tecellisidir. İnsanlar biliyorsunuz kitle psikolojisi, hurra dediğiniz zaman hemen inanırlar, sorgulamazlar. Neler yapmış, neler derler. İkincisi, siyasi darbelerde eskiyi hatırlatan şeylerin ortadan kaldırılmasının ayrıca emniyet, sembolik emniyeti vardır.
Ama öyle olsa eser kalmazdı dünyada.
Haklısınız ama darbeci onu düşünmez. Darbeci der ki, benden öncekilerin bıraktığı eserleri insanlar görmemeli. Onları hatırlamamalı. Hele bunlar güzel şeylerse. Çünkü o zaman insanlar şöyle düşünecek. İşleri iyi gitmiyor. Eskiler daha iyiydi. Bak adamın yaptığı şey ne kadar güzelmiş.
Ama diyorum ya, o zaman hiçbir eser kalmaması gerekiyor.
Ama şöyle, hep de darbe yok. Tabii darbeler...
Ama şimdi bir yeri keşfediyorsunuz. Mesela biz İstanbul'u keşfetmişiz. Fethetmişiz. İstanbul'daki bütün eserleri yıkalım o zaman.
Ama Fethi öyle değil. Tabii ama Fethi öyle değil. Fethi'de şöyle bir durum var. Siz üstünsünüz. Burayı fethettiniz. Artık sizin oldu burası. Siz artık müsamaha elinizi, tolerans elinizi, inayet elinizi açıyorsunuz. Devam edin diyorsunuz. Ama darbeler fevkalade şeyler.
Ben çok üzülüyorum. Yani insanın insana yaptığını hakikaten kimse yapmıyor.
Yapmıyor evet. İnsanın hatta kendine yaptığını. Yani bu darbecilerin yaptığı aslında kendilerine bir zarardır.
Şimdi hiç de ders almıyorlar. Yaptıkları darbe sonunda bakıyorsunuz işte sarayda ağırlanıyorlar. Ama yemek yer yemez de enselerine çöküyorlar.
Sultan Birinci Mahmut bunları Revan Köşkü'nde yemeğe davet etti. Evet. Patronu Halil ve avanesi. Onlar da geldiler. Padişahla yemek yiyeceğiz diye. Sofraya oturdular. Hemen bostancılar her taraftan üşüştüler. Bunları tepelediler.
Dışarıda bekleyenleri de kılıçtan geçirdiler.
Tarihçi diyor ki, beş yürül katile bil katli. Katile öldürüleceğini müjdeleyiniz.
Bu zaten onun müjdesiymiş.
Bu dünyanın kaidesidir yani. Bu katil, evet tamam, yakalanmayabilir, kaçabilir. Ayrı mesele ama beş yürül katile bil katil. Yani ne olur olur. Katil, bu isterseniz bir normal bir adam öldürme olur. Şimdi kaldırıldı idam cezası ama... Eskiden biliyorsunuz tahammüden adam öldürmenin cezası idamdı. Eğer ölenin yakınları isterse. Yani birini planlayarak, isteyerek, bilerek öldürmüşse cezası idamdı. Değilse değildi. Bir de böyle zulmen birini öldürdüğü zaman elbette ki su testisi su yolunda kırılır diye bir söz vardır.
Şimdi patrona Halil mesela hangi cesaretle, hangi akıl örtünmesiyle saraya geldi?
Evet, akıl örtülmesi. Yani şöyle, zalimler kendilerini çok güçlü hissettikleri bir anda devrilirler mealinde bir Kur'an-ı Kerim ayeti vardır. Burada da bunlar artık biz bir padişah tahttan indirmişiz. O Nevşehir İbrahim Paşa denilen Osmanlı İmparatorluğu'nun yani dünyanın en güçlü devletinin bir numaralı şahsiyetini. Çünkü padişah bir numara sayılmaz. Onun numara yok biliyorsunuz. Sayılmaz. Şahsiyetini biz öldürmüş, sokaklarda sürüklemiş adamız deyince o egonun ne kadar şiştiğini,
sonra
etrafındakilerin de ne kadar ağam paşam sen neymişsin dediğini ve sonra insanın neticesi, akıbeti bu oluyor.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.